Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli dinleyenler, bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2017 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, Hazreti Mevlana Rahmetullahi Aleyh 9 başlıklı yazıyı sunacağız. Mevlana Hazretleri buyurur: "Nimete şükretmek nimetten daha hoştur. Şükrü seven kimse şükrü bırakır da nimet tarafına gider mi? Şükretmek nimetin canıdır. Nimetse deri gibidir, kabuk gibidir. Çünkü seni dostun kapısına ancak şükür götürür. Nimet insana uyanıklığın zıddına gaflet de verebilir. Şükretmekse daima uyanıklık getirir. Sen aklını başına al da şükür nimetiyle gerçek nimeti avla." Bize bir dostumuz hadsiz hesapsız ikramlarda bulunsa, ona karşı en ufak bir hata işlemekten utanırız. Onu incitecek her türlü hareketten titizlikle sakınırız. Ona karşı hoşnut olacağı güzel davranışlarda bulunup şükran ve minnet hislerimizi ifade etmek isteriz. İçinde bulunduğumuz bu fani alemde Cenab-ı Hak kendisine şükredelim diye biz kullarına sayılamayacak kadar nimetler bahşediyor. Bu nimetler vesilesiyle kimin şükredip kimin de nankörlük edeceği hususunda bizleri imtihana tabi tutuyor. Şükredenlerin ilahi rahmete nail olacağını, nankörlük edenlerin ise kahr-ı ilahiye duçar olacağını beyan ediyor. Şükür sadece dilimizin "Ya Rabbi, sana şükürler olsun" demesinden ibaret değildir. Bu lafzi şükrün içini kalbi ve fiili şükürle de doldurmamız gerekir. Kalbi şükür, nimetlerin asıl sahibinin Allah Teala olduğu şuurunu kalpte sabitlemektir. Fiili şükürse, o nimetleri Allah'ın razı olmadığı işlere alet etmemek, bilakis onları Allah'ın arzu ettiği şekilde kullanarak rızayı ilahiye vesile kılabilmektir. Rızayı ilahi ise insanın kavuşabileceği nimetlerin en büyüğüdür. Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail olmaktan daha büyük bir nimet düşünülemez. Nitekim Cenab-ı Hak da Resulullah Efendimiz'in yanında bulunan müminlerin farik vasıflarını sayarken "Onlar Allah'tan lütuf ve rıza isterler" buyurmaktadır. Böylece rızasına erebilmenin mümin gönüllerdeki en büyük hedef ve ideal olması gerektiğine işarette bulunmaktadır. Bu itibarla bizler de bütün his, fikir ve amellerimizi daima rızayı şerifiyle telif etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz etmeliyiz. Şu bir hakikattir ki bütün dünya bir insana verilse ve o zevk-ü sefa içinde 1000 yıl saltanat sürse yine de bir gün ölecek, o nimetler de dünyada kalacaktır. Fani nimetler vesilesiyle Allah'a şükredip rızayı ilahi tahsil edebilmekse esas hayat olan ahirette ebedi saadet sermayesi olacaktır. Bu bakımdan Cenab-ı Hakk'a şükredebilmek yine şükrü gerektiren müstesna bir nimettir. Yani kul nail olduğu maddi manevi sayısız nimete ilaveten şükredebildiği için de şükretmelidir. Cenab-ı Hakk'ı zikredebildiğinde, ona secde edebildiğine, ona kul olabildiğine şükretmelidir. Unutmayalım ki Cenab-ı Hak bütün ihtiyaçlardan münezzehtir. Bizim kulluğumuza da şükrümüze de asla ihtiyacı yoktur. Cenab-ı Hakk'a dua, zikir, şükür ve hamdü senalarla iltica etmeye bizler muhtaçız. Bütün insanlık alemi Allah'a secde etse bu durum onun şanı uluhiyetini bir nebze artıracak değildir. Bunun aksine bütün insanlar ona isyan etse yine onun şanı uluhiyetine zerre kadar halel gelmez. Nitekim Cenab-ı Hak da "Şüphesiz biz ona, insana doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör" buyuruyor. Yani şükretmenin de nankörlük etmenin de ancak kula fayda veya zarar vereceğini beyan ediyor. O halde farkında olduğumuz ve olamadığımız sayısız nimetleri için Allah'a şükrederek onun rızasını tahsile çalışmak dururken, rızka takılıp Rezzak'ı unutmak kadar büyük bir gaflet ve ahmaklık olamaz. Yunus Emre Hazretleri nimete bakıp onun gerçek ikram edenini göremeyen, aynadaki yalanlara aldanıp gaflet içinde o yalananlara şöyle seslenir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan. Nitekim dünyaya esir olup gelgeç seraplara aldanan gaflet ehlinin halini Cenab-ı Hak, çalışmış boşa yorulmuşlardır ayeti kerimesiyle beyan buyurmaktadır. Şunu da hiçbir zaman unutmamak icap eder ki, şükredilmeyen bir nimet esasen nimet olmaktan çıkmış ağır bir külfet haline gelmiş demektir. Kulun nefsaniyete sermaye kıldığı, varlığına güvenerek şımarıp azgınlaştığı bir nimet, hakikatte nimet değil, ahiret hayatını azap faslına çevirecek manevi bir felakettir. Nitekim Asr-ı Saadet'te Salebe isimli ibadet ehli fakir bir sahabi, kendisi için hayırlı olup olmayacağını bilmeden ısrarla dünya servetini talep etmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Salebe, şükredebileceğin az bir varlık, şükrünü ifa edemeyeceğin çok varlıktan daha hayırlıdır." buyurarak onu ikaz etti. Kendi sade ve mütevazı yaşayışına işaret ederek, "Benim halim sana güzel bir misal değil mi?" nasihatinde bulundu. Fakat Salebe dinlemedi, ısrarla zengin olmayı talep etmeye devam etti. Nihayet arzusu gerçekleşip büyük bir servetle imtihan edilince de nimetlerin asıl sahibi olan Rabbini unuttu. Böylece dünya imtihanını kaybedenlerin duçar olacağı hazin akıbetin ibretlik bir misali oldu. Ölüm döşeğindeyken de "Ah keşke Peygamber Efendimizin nasihatlerini dinleseydim" diyerek ebedi hayatını mahveden şükürsüzlüğünün, kanaatsizliğinin ve ihtirasının nedametiyle kahroldu. Dolayısıyla kula fayda sağlayacak olan gerçek nimet ancak şükrü ifa edilebilen nimettir. Şükredilmeyen, hatta isyan ve küfran üzere kullanılan nimetler esasen birer fitne, iptila ve külfettir. Gafil insan bunu nimet zannedip sevinir. Ondan mahrum edilse mahzun olur. Bu hal sefaletini saadet, saadetini de sefalet zannetme şaşkınlığıdır. Cenab-ı Hak nice insanın düştüğü bu gaflete işaretle ayet-i kerimelerde şöyle buyurmaktadır. İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde bunun bir imtihan olduğunu düşünmeden sevinir de "Rabbim bana ikram etti" der. Onu imtihan edip rızkını daralttığındaysa haline rıza göstermeyip üzülerek "Rabbim beni önemsemedi" der. Fecr 15-16. Demek ki kul evvela nimetlerin mutlak surette bir hayır vesilesi olduğunu zannetmekten vazgeçmelidir. Onun iki uçlu bir bıçak gibi hayra da şerre de vasıta olabileceğini unutmamalıdır. Ancak şükrünü ifa edebildiği helal nimete sevinmelidir. Kendisini gaflete sürükleyecek bir nimetten mahrum kalmanın aslında kendisi için ilahi bir lütuf olduğunu düşünüp bu mahrumiyetine de şükretmelidir. Kendisine hiçbir insana verilmemiş bir saltanat lütfedilen Hazreti Süleyman aleyhisselam, bu nimetlerin asıl sahibi olan Rabbini hiçbir zaman unutmadı. Kalbini dünyalıkların kasası yapmadı. Cenab-ı Hak da ona "ne güzel bir kul" iltifatında bulundu. Buna mukabil çok ağır sıkıntı, ızdırap, hastalık ve fakirlikle imtihan edilen Hazreti Eyüp aleyhisselam da sabır, rıza ve şükür halini hiç bozmadı. Cenab-ı Hak ona da "ne güzel bir kul" iltifatında bulundu. Demek ki aniyâ-i şâkirîn ve fukarâ-i sâbirîn, yani şükür ehli zenginlerle haline sabredip rıza gösteren fakirler, Allah'ın rıza ve muhabbetine nailiyet bakımından aynı fazilet zirvelerindedirler. Bunun içindir ki hayatın medcezirlerinde, acı veya tatlı her ahvalde daima Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükür halinde bulunmak, müminin değişmez bir vasfı olmalıdır. Mevlana Hazretleri buyurur, Allah'ın cömertlik tecellisinin tezahürü fakirlerdir. O fakirler ki kerem sahiplerine müracaat ederler. Dertlerini onlara açarlar. Böylece hamiyetli zenginler için saadet yollarını hazırlarlar. Yoksul kişi nasıl cömertlik ve iyiliğe muhtaçsa, cömertlik ve iyilik de yoksul kişiye muhtaçtır. Güzeller, güzelliklerini seyretmek için nasıl tozsuz, passız, parlak bir ayna ararlarsa, cömertlik de yoksulları, zayıfları öylece aramaktadır. Yoksul kişi cömertlerin aynasıdır. Sakın aynaya karşı gönül kırıcı sözler söyleyerek onu buğulandırma. Allah'ın ihsan ettiği nimetleri yine onun rızası yolunda infak etmek, Rabbimize olan şükran duygularımızı ifade etmenin en güzel yoludur. Zenginliğin gerçek saadet ve saltanatı da nefsi cimrilik ve israftan kurtararak malı Allah yolunda infak edebilmek, muhtaç ve muzdaripleri ikram ve ihsanlarla sevindirebilmektir. Mümin, muhtaçları sevindirme neşesiyle yaşayan, fedakar, diyarkan ve cömert insandır. Gönül huzuru ancak Allah'ın muzdarip kullarını sevindirmekle elde edilebilir. Şu bir hakikattir ki bu dünyada fakir zengine muhtaçtır. Ahirette ise zengin fakirin hayır dualarına daha çok muhtaçtır. Bu yönüyle fakirler varlıklı kimseler için paha biçilmez bir nimettirler. Zira varlıklı kimseler o fakirler vesilesiyle Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil imkanına kavuşmaktadırlar. Nitekim büyüklerimiz bir nakdi yardımda bulunacakları zaman bu şuur ve hassasiyet içinde o meblağı güzel bir zarfa koyar, üzerine de kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz şeklinde zarif ve gönül alıcı bir ibare yazarlardı. Zira her şeyin olduğu gibi infakın da bir adabı vardır. Adabına riayetle yapılan infaklar kulu fazilette zirvelere taşırken, bunun aksine başa kalkmak, rencide etmek veya büyüklenmek gibi çirkin davranışlar o müstesna faziletin imha olmasına sebebiyet verir. Nitekim ayeti kerimelerde şöyle buyurulmaktadır. Güzel bir söz ve bağışlama, arkasından gönül incitme gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Bakara 263. Öyleyse yetimi sakın ezme, el açıp isteyeni de sakın azarlama. Duha 9-10. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eline bir dünyalık geçtiğinde onu muhtaçlara infak etmeden huzur bulamazdı. Yoksullara infak edecek bir şey kalmadığındaysa utancından başını öbür tarafa çevirirdi. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan, hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle. İsra 28. Demek ki İslam ahlakında muhtacı reddetmek, ona çıkmaz sokak göstermek yoktur. Bir mümin şayet hiçbir şey veremeyecek durumdaysa, hiç olmazsa gönül alıcı birkaç sözle onu teselliye gayret etmelidir. Zira gönüller nazargahı ilahidir. Cenab-ı Hak kalbi kırıkların yanı başındadır. Dolayısıyla mazlum ve mağdurlara karşı son derece dikkatli ve nazik olmak gerekir. Yine unutmamak icap eder ki, kaba ve kırıcı ifadelerin mahzun gönüllerde açacağı bir yarayı hiçbir merhem iyileştiremez. Bir cam bir defa kırılırsa, sonradan ne kadar yapıştırılırsa yapıştırılsın, asla eskisi gibi olmaz, ömür boyu izi kalır. Mevlana Hazretleri buyurur, ''Oğul, herkesin ölümü kendi rengindedir. Allah'a vuslat olduğunu düşünmeden ölümden nefret edenlere ve ölüme düşman kesilenlere ölüm korkunç bir düşman gibi görünür. Ölüme dost olanların karşısına da dost gibi çıkar. Ey ölümden korkup kaçan can! İşin aslını, sözün doğrusunu istersen, aslında sen ölümden korkmuyorsun. Sen kendi günah ve gafletlerinden korkuyorsun. Çünkü ölüm aynasında görüp ürktüğün, korktuğun ölümün çehresi değil, kendi çirkin yüzündür. Senin ruhun bir ağaca benzer. Ölümse o ağacın yaprağıdır. Her yaprak ağacın cinsine göre vücut bulur. Ayet-i kerimede buyrulur. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Onlar iman edip takvaya ermiş olanlardır. Yunus 62-63. Nasıl ki Allah'a iman edip takva üzere bir kulluk hayatı yaşayan müminlere kabirde ve kıyamette korku ve hüzün olmayacaksa, fani dünyaya veda anı olan son nefeste de aynı hal tezahür edecektir. Zira ebedi aleme açılan ölüm kapısından herkes manevi durumuna göre geçecektir. Kimileri gayet kolay, kimileri ise zor ve meşakkatli bir surette. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Müslüman bir kimse ahirete yaklaştığı ve dünyadan ayrılma vakti geldiği zaman ölüm meleği gelir ve başucuna oturur. Semadan da melekler inerler. Yüzleri güneş gibi parlaktır. Yanlarında cennet kefenlerinden ve kokularından vardır. O şahsın önüne, baktığı yere otururlar. Ölüm meleği şöyle der: "Ey huzura ermiş nefs, Rabbinin mağfiretine ve rızasına kavuşmak için çık." O da bir su damlasının kaptan aktığı gibi kolaylıkla çıkıverir. Facir kimseye gelince, o da ahirete yaklaşıp dünyadan ayrılma vakti geldiğinde ölüm meleği gelir ve başucuna oturur. Semadan melekler inerler, yüzleri simsiyah ve ellerinde kıldan yapılmış kaba ve sert giysiler vardır. Önüne gözünün baktığı yere otururlar. Ölüm meleği, "Ey pis ruh! Allah'ın hiddet ve gazabına uğramak için çık," der. Ruh cesetten kancalı ve çatallı bir şişin ıslak yünün içinden çekilip çıkarılması gibi oldukça zor ayrılır. Onunla birlikte vücuttaki bütün damarlar ve sinirler de sanki kopar, o derece ızdırap verir. Yani ölüm herkesin karşısına yaşadığı hayatın manevi keyfiyetine uygun bir surette çıkacaktır. Allah'ın müstesna bir ikramı olan ömür nimetini nefsinin esiri, şeytanın oyuncağı olarak ziyan eden kafir ve fasıklara kabuslarla dolu bir azap yolculuğu olarak çıkacak, kabir onu karanlık bir zindan ve cehennem çukurlarından bir çukur halinde karşılayacaktır. Allah'ın emir ve nehilerine riayet edip nefsani arzularını aşan müminlere ise son nefeste bir bayram huzuru ve mes'ud bir vusat heyecanı nasip olacak, kabir onu cennet bahçelerinden bir bahçe halinde karşılayacaktır. Böyle salih kullar için ölüm, hayal ötesi güzellik ve idrak üstü mükemmellik sahibi olan Rabbimize vusatın mecburi bir şartı olarak görülür. Böylece çoğu insanda soğuk ürpertilere sebep olan ölüm, gönüllerde en yüce dosta kavuşma heyecanına dönüşür. Nitekim bir defasında Resul-i Ekrem Efendimiz, "Kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz," buyurmuşlardı. Efendimizin zevcelerinden biri, "Ya Resulallah, ölümden hoşlanmama hali de buna dahil midir? Hepimiz ölümü mutlak surette kötü görür, ondan hoşlanmayız," dedi. Efendimiz şöyle buyurdular: "Hayır, kastettiğim o değil. Lakin kendisine ölüm geldiğinde mümin, Allah'ın rızası, cömertliği ve sonsuz ikramlarıyla müjdelenir. Artık onun için önündeki şeylere kavuşmaktan daha sevimli bir şey kalmaz. Bu sebeple Allah'a kavuşmayı ister ve sever. Allah Teala da ona kavuşmayı sever. Kafirse ölüm kendisine gelince Allah'ın azabı ve cezasıyla müjdelenir. Artık onun için önündeki şeylerle karşılaşmaktan daha çirkin bir şey yoktur. Bu sebeple Allah'a kavuşmaktan hoşlanmaz. Allah Teala da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Demek ki iman edip salih ameller işlemek suretiyle bu dünyada ilahi muhabbete mazhar olan kullar, son nefeslerimde Allah'ın rızasıyla müjdelenip ona kavuşmayı canı gönülden arzu edecekler, ölüm geçidinden de huzur içinde geçeceklerdir. Emevi halifelerinden Süleyman bin Abdülmelik, züht ve takva ehli bir alim olan Ebu Hazim'e, Allah Teala'ya gidiş nasıl olacak diye sorar. Ebu Hazim şu cevabı verir. İtaatkar bir kulun Allah'a gidişi, evinden, ailesinden ayrı düşen bir insanın onu iştiyakla bekleyen ailesine kavuşması gibidir. Ama asi bir insanın Allah'a gidişi ise, efendisinden kaçan bir kölenin yakalanıp tekrar ona dönüşü gibidir. Yani bu dünyada son nefesini iman selametiyle verebilme endişesi içinde yaşayan asıl hayat olan ahirete hazırlığını ikmal gayretinde bulunan bir kul için öbür dünyaya gidiş adeta gurbetten sılaya dönüş mutluluğudur. Fakat bunun aksine bu dünyaya gönderiliş gayesinden habersizmiş gibi nefsani arzuları peşinde gününü gün eden, kimin mülkünde yaşadığını, nereden gelip nereye gideceğini düşünmeden ömür tüketen gafillere ise ölüm, ansızın başlara çöken korkunç bir felaket halinde tezahür edecektir. Veh bin Münebbih rahmetullahi aleyh bu hakikatin bir misalini şöyle anlatır. Hükümdarın biri bir yere gitmeye hazırlanırken üzerine giymek için sayısız elbiseler içinde en güzelini ve binmek için de birçok at içinden en gösterişli olanı seçti. Adamlarıyla birlikte ihtişam içinde böbürlenerek yola çıktı. Yolda üstü başı perişan biri atının yularına yapıştı. Hükümdar hiddetle, ''Sen de kimsin? Benim karşımda kim oluyorsun? Çekil önümden!'' diye bağırdı. Adamcağızsa sakince, ''Sana söyleyeceklerim var. Senin için çok hayati bir mesele.'' dedi. Hükümdar merakla karışık bir hışımla, ''Söyle bakalım.'' deyince adam, ''Gizlidir. Eğil de kulağına söyleyeyim.'' dedi. Hükümdar eğildi. Adam, ''Ben Azrail'im, canını almaya geldim.'' dedi. Hükümdar bir anda neye uğradığını şaşırdı. Telaşa kapıldı, aman dilemeye başladı. ''Ne olur, ne olur biraz müsaade et.'' dedi. Azrail aleyhisselamsa, ''Hayır, sana müsaade yok, ailene de ulaşamayacaksın.'' dedi ve oracıkta hükümdarın canını alıverdi. Daha sonra yoluna devam eden Azrail aleyhisselam, salih bir mümin kulla karşılaştı. Ona selam verdikten sonra, ''Seninle bir işim var, bunu sana gizli söyleyeceğim.'' dedi ve kulağına eğilerek kendisinin Azrail olduğunu söyledi. Mümin kul buna sevindi ve, ''Hoş geldin, ne zamandır seni bekliyordum.'' dedi. Azrail aleyhisselam, ''Öyleyse yapmakta olduğun işi tamamla.'' dedi. Adam, ''Benim en mühim işim Allah Teala'ya vuslattır.'' dedi. Bunun üzerine ölüm meleği, ''Hangi hal üzere istersen o hal üzerinde canını alayım.'' dedi. Adam, ''Buna imkan var mı?'' diye sordu. Melek, ''Evet, senin için bununla emrolundum.'' dedi. Adam, ''Öyleyse abdestimi tazeleyeyim, namaza başlayayım ve başım secdedeyken canımı al.'' dedi ve öyle de oldu. Nitekim son nefese hazırlanıp onu güzelleştirebilen Hazreti Mevlana ve emsali hak aşıkları da ölümü bir ayrılık ve hicran değil, mes'ud bir şeb-i aruz ve vuslat sevinci olarak telakki etmişlerdir. Rabbimiz cümlemizi ölüm, kabir ve ahirete gereği gibi hazırlanıp kamil bir iman, selim bir kalp ve yüz aklıyla huzur-u ilahisine varabilen bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Evet değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Sesi Dergi programında bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2017 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler Hazreti Mevlana Rahmetullahi Aleyh 9 başlıklı yazıyı aktardık. Böylelikle bize ayrılan süreyi de noktalamış oluyoruz. Yarın yine aynı saatte Sesi Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.